Merhabalar efendim. İrfan gündeminden hepinizi hayırla, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte gündeme dair irfani mülahazalarla sizinle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İrfan gündeminde beraberiz.
Elhamdülillah.
Siz hoş geldiniz. Nasılsınız?
Allah'a hamdü senalar ederiz hocam.
Bu Allah iyilik sağlık versin.
Günlerde tabii iyi olmak da, iyi olduğunu söylemek de çok böyle mümkün
zor
değil ama.
Zor tabii. Bir kuşatılmışlık yaşıyorsun ister istemez. Bu afetle ilgili her yerde her şey yani size depremi hatırlatıyor. Ve depremle ilgili olanları duyuyorsunuz, işliyorsunuz. Yüreğiniz yoruluyor, gönlünüz yoruluyor, üzülüyorsunuz. Türkiye sallanıyor yani. Allah evet. Sonumuz hayretsin inşallah.
Evet.
Allah'a sığınırız.
Yani kıyamete doğru bir gidişat var. Aslında hep kıyamet provası bunlar hocam.
Kesinlikle. Evet. Tabii canım. Hepsi böyle. Zaten bir fanilik dünyasında yaşıyoruz. Evet. Fenaya doğru gidiyoruz. Evet. Beka değil bu alemdeki aslı olan.
Elhamdülillahi ala külli hal demek lazım belki.
Sivel küfür ve dalaleti unutmamak evet. lazım.
Küfür ve dalalet hariç.
Dışında her şeye hale. Şükrederiz.
Ama bir Feridüddin Attar'ın mantıklı tayiri vardır hocam. Orada bir evet. hikaye geçer yani.
Evet.
Zünnar bağlamış Şeyh Efendi. Sonrasında da müritleri teker teker terk etmişler. Bir bilen insana, böyle hikmet sahibi bir zata gidiyorlar. Böyle böyle deyince, niye siz diyor zünnler bağlamadınız? Bu
Şeyh
nasıl müritlik diyor.
Evet. Şeyh-i Sana'nın değil mi?
Şeyh-i Sana'yı.
Evet.
Evet. Yani o da tabii öyle bir ilginç bir hikaye.
Yani o farklı bir bakış. Yani nereden baktığınıza bağlı tabii. Böyle bakarsanız öyle görünebilir. Ama biz zahiri
aşk
gözle
meselesi başka bir mesele değil mi hocam?
Yani o ayrı bir şey. Onun mensupları var. Çok relatif bir şey yani. Çok değişken. Herkesin kendine göre algılayacağı. Onu genel manada kıyafeten amme herkese anlatmak zordur. Onun için biz herkesin kabul etmesi gereken, edebileceği olan şeyleri konuşalım.
Yani. Hocam bu asr-ı saadetin malum en mutlu zaman olduğu, Resulullah Efendimiz'in içerisinde olduğu, işte sahabe-i kiram hazretlerinde. Ondan sonra da sürekli böyle bir kötüye doğru gidiş olduğuna dair bir bakış açısı vardır. Bu doğru mudur?
Tabii asr-ı saadet dediğimiz, Efendimiz'in mevcudiyetiyle beraber yaşanılan dönemin gerçekten en kutlu, en güzel dönem olduğu tartışmasız. Elbette o ve ente fihim, Cenab-ı Hakk'ın aralarında olduğun zaman diye ifade ettiği bir dönem. O manada bu iyilik ve kötülük dediğim gibi izafi bir olay. Asr-ı saadette de elbette belli oranda kötülükler de varmıştır, vardı. Ama egemen olan, hakim olan renk ve boya iyilikti, saadetti, güzellikti ve onun arayışıydı. Daha sonraki dönemlerde böyle iniş çıkışlar yani tilkele yâmü zâvülühe beynin nâs ayetinde buyurulduğu gibi bu iniş çıkışlar hep oluyor. Bazen iyiliğe doğru meyil daha fazla oluyor. Bazen kötülüğe doğru da meyil daha fazla oluyor. Yani insanlar bazen kötülükten yoruluyor, iyilik arayışında da dönüyorlar. Hmm. Yani onun için böyle serapa İyiliğin egemen olduğu bir dönem zaten hiç olmaz. Serapa kötülüğün egemen olduğu dönemde olmaz. Bu Allah'ın Celal ve Cemal isimlerin tecellisidir sonuçta bunlar. O Celal ve Cemal tecellisi de gündüz ile gecenin birbirini takip etmesi gibi sürekli birbirini takip eder. Cemali zahir olsa tiz, Celali yakalar anı, bu alemde bir gül açılsa yanında har olur peyda diyor.
Niyazi
Mısri Hazretleri.
Yani bu var olur derken o diken.
Diken. Evet. Yani bu alemde Cenab-ı Hakk'ın cemali zahir olarak bir gül açılmış olsa, güle uzandığında hemen yanında dikeni görürsün.
O da Celal tecellisi.
O da Celal tecellisidir.
O zaman gülü dikeniyle sevmek lazım hocam.
Aynen öyle. Gülü dikeniyle sevmek lazım. Ve zaten gülün güzel kokusu da dikenine katlanmakla alakalıdır Mevlana'nın nazarında. Yani bu güzel koku sende nereden zahir olduğu, niye bu kadar güzel kokuyorsun diye sorulduğuna dikene katlanmaktan cevabını
evet.
vermiş.
Evet. Dolayısıyla hayatında evet.
zorluklarını aşmak önemli bir şey.
Tabii var. Bunların evet. her birine bir şekilde.
Amenna ve saddakına. Yani bir teviye yani cemal, bir teviye güzellik, bir teviye iyilik sürekli mümkün değil. Bunu beklememek de lazım. Hatta o öbür zorluklar, sıkıntılar, iptilalar bizi adam ediyor biraz da. Daha dayanıklı, daha sabırlı, daha metanetli. Çünkü sabır gerçekten insanı yetiştiren en önemli hasletlerden birisi. Sabır da özellikle bu insanın gücünü yetmeyeceği ilahi taksim meydana gelen olaylarda ve Allah'ın yasaklarına karşı olan alanlarda oluyor. Yani dolayısıyla böyle iptila dediğimiz, İmtihan dediğimiz musibetler zamanında insan ne kadar çok metanetle sabredebilirse, sızlanmaktan kendine alabilirse ve onu aşmaya çalışabilirse o kadar kazanacak demektir. Hem kendi ruhi olgunluğu bakımından kazanacak demektir. Hem insanlığa daha faydalı olacak demektir. Çünkü sabretmez, feryat figan ederseniz pusulayı şaşırırsınız. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Doğru dürüst hareket edemezsiniz. Yani yanlışa düşersiniz. Onun için sabredip, yani tabii sabır üçtür, ilk sabretmesi güçtür demişler.
Evet. Ama sabır da ilk anda olandır diye de hadis-i
şerifte var. Olan da odur. Evet. Ama ilk alanda belki bir şöyle bir sarsılsa bile insan sonradan toparlanması hemen, yani bunun Allah'tan geldiği konusundaki inancını tazeleyerek ona sığınarak sabretmesi en güzel.
Hocam bir de nimete sabır var. Şimdi o felakete sabır sanki daha kolay gibi nimete, evet, sabırdan.
Doğru. Şu nimete sabır tabii elbette ki onu kullanma konusundaki sınırları koruyarak o zenginliğe, servete, harama, günaha düşmeden ve onun hakkını vererek sabretmek demek. Hani hep sorulur zaten, nimete sabır mı daha kolaydır, külfete sabır mı daha kolaydır diye. Ve genellikle de nimete sabrın külfete sabırdan daha zor olduğu istikametinde kanaat ifade edilir. O hakikaten doğrudur. Şükür olarak da öyle söylenir. Yani Ömer İbn Abdülaziz'in zühdü mü daha değerlidir? Yoksa işte diğer herhangi bir zahidin mi zühdü daha değerlidir diye sorulduğunda bu da tersten Ömer İbn Abdülaziz'in zühdü daha değerlidir. Çünkü varlık içerisinde zahid olmak, yani o varlığa sabrederek insanın kendini Allah yoluna vakfedebilmesi, Allah'ın verdiği malı başkalarıyla paylaşabilmesi daha zor bir hadise.
Bulamadığının zahidi olmak kolay değil mi hocam?
O kolay. Yani ona katlanmak, ona sabretmek biraz daha. Ama ola ola, var ola ola onu çok kontrollü şekilde kullanıp başkalarıyla da paylaşabilmek, şükür mesabesinde Cenab-ı Hak adına bunu infak edebilmek elbette o çok,
evet.
Yani azın azı olan insana, ya kalilüm min ibadiye şekür zaten Allah, evet, Teala, o yüzden, evet. Yani kullarım içerisinde
şükredenler
gerçekten
azdır.
Şükreden, şekür, yani şakir demiyor, şekür diyor. Yani şakir
çokça şükreden değil mi hocam?
Tabii şekür hakkını vererek şükreden, yani gerçekten feul vezinde ismi fail. Yani mübarek aldığı ismi fail. Evet. Dolayısıyla sıfat-ı müşebbeye vezin o malum. Orada bir şey var. Yani şükrü de aşan bir şey var. Hmm. Yani fakir gibi yani. Fakir de, evet, keza yani mübarek aldığı ismi faildir. Hmm. Sıfat-ı müşebbeye vezindir. Biri fe'ilün, biri fe'ulün vezinin. Ama ikisinde de bir mübalağa vardır yani.
Evet. Hocam şimdi Şaban ayındayız.
Evet.
Ramazan yaklaşıyor. Tabii biz belki bunu çok daha farklı gündemlerle konuşabilirdik ama deprem araya girince,
doğru,
Cenab-ı Hak böyle bir musibetten muhafaza buyursun tekrar.
Amin, amin, amin. Hakikaten
rahmet ona diliyoruz tekrar.
Ona sığınırız hocam.
Amin.
Acılı sabır diliyoruz, sabır diliyoruz yakınlarına. Memleketimize de inşallah bu belalardan kısa zamanda aşması için dua ediyoruz.
İnşallah.
Devletimize, hocam, hükümetimize.
İnşallah. Yani o geçen programda konuşmuştuk. Ramazan ayında orada inşallah belki programlara vesile olunabilirse
buradan çok iyi olur,
çok
isabet olur.
İyi olur değil mi, evet, hocam?
Hem, evet, oradaki insanlar için bu bir moral motivasyon olur. Hem oradan uzak olan, yani bizim gibi deprem bölgesinin dışında olanlar için de orayı yad etmek, oranın, evet, hayatın içerisinde olmasını sağlamak adına da faydalı olur. Yani,
evet,
bir işte depremzede çadırında onlarla beraber iftar etmek, yayını oradan yapmak bence anlamlı olur inşallah. Evet. Biz öyle bir program yapabilirsek iyi olur.
İnşallah hocam. Öyle bir niyet edelim de.
İnşallah.
Cenab-ı Hak yolumuzu açsın. Hocam tabii Şaban ayı, Recep benim Rabbimizin ayı. Şaban,
evet, Şehrullah deniliyor Recep, evet, ayı için.
Ramazan'da bütün ümmetin ayı diye ifade,
evet,
edilir.
Şaban ayı için de şehri diyor Peygamberimiz. Evet. Benim ayım diye. Peygamberimizin Ramazan dışında en yoğun oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Rivayetlere göre Muharrem ayında da işte 2 veya 3 gün tuttuğu vaki, ama şeyde çokça peş peşe 2 gün, 3 gün, 5 gün ara vererek tekrar 2 gün, 3 gün, 5 gün tuttuğu vaki. Yani Ramazan öncesi adeta Ramazan'a bir hazırlık gibi Efendimiz kendisi bunu tavsiye etmiş ve tutmuş kendisi de. O bakımdan
benim ayım demesini nasıl anlamak lazım hocam?
Yani ben önemsiyorum bu ayı, sizler de önemseyin manasına. Yani ben öyle anlıyorum yani. Şehrullah'ta da, yani Recep ayında Şehrullah olmasında, onun eşhur huruma dahil olmasından. Yani haram aylar diye bilinen 4 ay var malum.
Evet.
Onlardan birisidir Recep ayı. O yüzden Cenab-ı Hak, yani benim adıma insanların cinayetten, kavgadan, savaştan kaçındıkları, kılıçlarını kınına soktukları bir dönemdir manasına olduğunu düşünüyorum. Yani bu Recep ayın, Şaban ayı da daha çok ibadetlere yatırım yapmaya başlanıldığı, yani nafile ibadetlerle esas farz olan oruca bir hazırlık yapılması gerektiği şeklinde bir başlangıç. Bir de tabii burada bir beraat gecesi var. Efendimizin
Şaban'ın 15. gecesi.
14'ünü 15'ine bağlayan gece olarak hadislerde naklediliyor. Kur'an-ı Kerim'deki Duhan suresindeki ayet-i kerime de bazı tefsirlerde ona işarettir. Bazıları bunu yine Kadir gecesidir diyorlar ama bazı müfessirlerde inna enzelnahu fi leyletin mübareketin diye geçen mübarek gecenin Berat gecesi olduğu şeklinde yorum da var. Yani Kadir gecesi olduğu kadar böyle bir yorum da var. Dolayısıyla tefsirinde de bu ayet-i kerimenin Elmalı Hamdi Efendi başta olmak üzere, yani burayı biraz daha Berat gecesine hamleden, çünkü fiha külli emr yufrak fi külli emrin ayet-i hakim, evet, hikmet li her iş o gün birbirinden ayrılır. Yani görevlilere verilir, yetkili meleklere devredilir veya kayıtlara geçer.
Yani bir senenin safahatı önceden belirlenir gibi anlamak lazım
bunda. Zaten belli de bunların takibi için meleklere tefrik ediliyor, meleklere veriliyor bu görevlendirme. Öyle diyor tefsirlerimiz. Hadislerde de öyle geçiyor. Dolayısıyla bu, yani ölüm, doğum, rızık gibi bir takım hadisatın planlandığı ve planlandıktan sonra da görevli meleklere tevdi edildiği bir gece olarak ifade ediliyor. Yani beraet veya beraat kelimesinden. Beraat kelimesi bir vesika, belge manasına da geliyor. Kurtuluş vesikası, kurtuluş belgesi. Bir de esas belki de beraatı bu kelime anlamı itibariyle teberra ile de irtibatlandırmak daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz berae kökünün tefaul babı naklediği zaman karşılığı ya teberridir ya teberradır. Yani teberri, Araplar teberri diyor, Türkler ve Farslar feberra diyorlar. Bu şeyde de var. Biliyorsunuz Şia'da da çok kullanılan bir kavramdır. Tevella ve teberra kavramları. Buradaki beraat gecesindeki teberra biraz daha genel manada bir teberradır. Onlar da biliyorsunuz Hazreti Ali'nin dışındaki düşmanlarından uzaklaşmak manasındadır teberra. Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e dost olmak tevelladır. Bu özel bir manada kullanmışlardır. Ama teberrayı biz beraat gecesiyle birlikte değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz zaman hakkın dışındaki şeylerden teberra etmek, hakka tevella etmek, doğruya, iyiye, güzele tevella etmek manasına düşünmeliyiz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de mesela Hucurat suresinde Allah Teala Hazretlerinin bizim böyle teberra edeceğimiz şeyleri tadat ettiği, saydığı ayet-i kerimeler var. Yani kul incaikum fasikum bine beyin fetebeyyunu ayet-i kerimesinde olduğu gibi. İşte iki taife birbirleriyle mukatil ettiği zaman onları arasını bulmakla ilgili. Birbirleri la yasar kavmin kavmin asayen yekunu ayet-i kerimesinde olduğu gibi birbirlerine aşağılayıcı, horlayıcı söz kullanmamaları ile ilgili. Yani orada baktığınızda bir ahlak felsefesi bakımından insanları değersizleştirecek negatif duygulardan teberra etmekle ilgili mesajlar olduğunu görüyoruz. Belki Berat gecesinde aslında o Hucurat suresindeki ayetlerin yeniden okunup bu manada anlaşılması ve gündelik hayatımızda bunların prensip haline getirilmesi herhalde en doğru.
Onu konuşalım. Beraetun minallahi ve rasulihideki o beraat kelimesinin manasıyla berat arasında bir şey var mı hocam?
Hepsiyle irtibatı var. Yani berat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yerde ve farklı manalarda geçiyor ama birbirine yakın manalar. Evet. Yani bir ayrışmak manasına geliyor. Bir affetmek manasına geliyor. Bir berat vesikası manasına.
Vesika anlamına geliyor.
Evet, manasına geliyor. Ama bu tip farklı manaları var. Ama esas şey Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat yetkisinin verilmesi. Belki de Peygamberimizin şehri demekten asıl maksatlarından birisi de budur. Yani beraat gecesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte 13. gecesinde Cenab-ı Hak'tan şefaat etkisini talep ettiği 1/3'nin verildiği, 14. gecesinde tekrar 1/3'nin, 15. gecesinde son gecede de şefaat yetkisinin tamamının verildiği şeklinde bir rivayet var. Yani beraat gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinin günahkarlarına şefaat etme yetkisinin kendisine verildiği bir gece olarak değerlendiriyor. Bu şeyde de Elmalı tefsirinde de nakledilen bir rivayettir. Dolayısıyla Beraat gecesinin böyle ümmeti Muhammed hakkında kuşatıcı, kucaklayıcı bir rahmet olma özelliği var. Evet. Mağfiret olma özelliği var. Bir de tabii Ramazan'a çok daha arınmış bir gönülle, tertemiz bir kalple yönelme imkanı da sağlıyor. Yani önce biz nefy ediyoruz bütün negatif duygularımızı, düşüncelerimizi bu Şaban ayı içerisinde, Ramazan içerisinde de illallah ile beraber Allah'ın bize emrettiği her türlü güzelliği kuşanmak üzere yeni bir ibadet iklimine girmiş olacağız. Herhalde böyle bir sefaatle düşünülebilir Ramazan ve şeyin serüveni.
İnşallah. Beratime. Hocam o vesika anlamıyla ve diğer belki anlam
uzaklaşma anlamıyla
çeşitleriyle beraber beraatın bir tür aslında o Hucurat suresinde de sizin ifade ettiğiniz o ahlaki bir seviyeyle de aslında irtibatlandırılması söz konusu.
Kesinlikle,
hocam.
Kesinlikle.
Yani muamele çünkü önemli. Özellikle insanlar arası muamelede evet. Ne tür kriterler sahip olmalıyız ki şu anki
o beraata layık olalım.
Evet, o beraata layık olalım. Evet. Yani oradaki temel birkaç belki husustan bahsedebiliriz hocam. Hucurat evet. Suresi eksenli diye söylemiştiniz ya.
Evet. Yani oradan başlayacak olursak bir defa oradaki en önemli mesajlardan birisi bizim innemel mu'minune ihvetun ayeti kerimesi temel kriteri koyuyor. Evet. Yani evet. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Ancak yani bunun dışında başka bir maksatla bir araya gelmeleri mümkün değil. Kardeş gibi değerlendirmeleri gerekir birbirlerini. Ve aranızda bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman fe aslihu beyne habeykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah etmek size düşer. Ha ondan sonra işte o bahsettiğimiz ayeti kerimelerle la yashar kavmin min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Yani sizden bir kavim, bir grup bir başkasını alaya alıp değersizleştirmesin. İtibarsızlaştırmasın. Yani bugün bu özellikle sosyal medyada çok yapılan bir şey.
Evet,
çokça evet. Yani sanki Hucurat suresini sosyal medya ilmi hali açısından okumak ve o gözle bakmak lazım. Yani evet. Orada gerçekten yani insanın en değerli şeyi itibarıdır.
Evet.
Yani onun taşıdığı en önemli şey bir insan olarak itibarıdır. Kendi şahsiyetinin itibarıdır. Yani onun şahsiyetini, kimliğini itibarsızlaştıracak her türlü isnat, her türlü iftira, her türlü itham gerçekten büyük bir cinayettir.
İşte oraya geleceğiz. Onu ikinci bölümde konuşalım ama şu ben dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim ama sonrası devam eden hadisin o kısmı o kardeşliğe vurgu yapıyor değil mi evet. Hocam? Yani İslam kardeşliği dostluktan daha da öte bir
öndedir.
Şey yani.
Evet. Doğru.
Yani bu nokta ben çok dikkatimi çekmiştir. Yani şimdi ya Resulullah'ın dostu yok mu? Yani
elbette var.
Yani işte dostluk o anlamda nasıl
o,
bir...
Bütün müminleri kendisine kardeş olarak evet. Görerek hiç kimseyi ayırmadığını... Ha dostluk için elbette Hazreti Ebu Bekir'le ve diğer aşere-i mübeşşireyle yakınlıkları biraz daha farklı ama... Yani öbürlerinin de benim gönlümdeki yeri evet. Üstesnadır, apayrıdır. Yani böyle bir kaygıya düşmesinler istiyor Peygamberimiz. Aslında zaten Peygamberimizin insani ilişkilerdeki bu uslubu... Gerçekten çok muhteşem. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlarla, ashab-ı kiramla konuşurken herkese benim nezdimde, benim nazarımda en değerli sensin mesajını verecek bir usul ve üslup belirliyor.
Zaten herkes öyle zannedermiş değil mi hocam?
Yani işte Amr ibn As Müslüman olmuş gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona çok iltifat etmiş. Sonra birkaç gün sonra o kadar çok mutlu ki Peygamberimizin iltifatından. Ya Resulallah halk arasındaki en sevgiliniz kimdir? En sevdiğiniz kimdir diye sormuş. Ebu Bekir demiş. Evet. Sonra kimdir? Filan filan.
Ama soruyor emin oluyor. Yani emin, öyle emin ki kendisinin olacak.
Tabii onun için soruyor. Evet. Yani birinci olmasa ben ikinci, üçüncü benim herhalde diyor. Fakat bakıyor ki kendisine sıra gelmeyecek vazgeçiyor.
Kesiyorsun.
Ama bu çok önemli bir şey yani. Yani Peygamberimizin her insana beni en çok beni seviyor Resulullah dedirtecek şekilde yaklaşması ve onu hissettirebilmesi muhteşem bir diplomasidir.
Evet, evet.
Muhteşem bir insan idaresi ve ahlakıdır.
Hocam o yani onu gözeterek şunu gözeterek değil de aslında hiç kimseyi farklı görmeyerek yapılacak bir şey belki de.
Kesinlikle.
Yani aynen. Orada evet hepsi Yaradan'ın kuludur.
Zaten öyle görüyor.
Halik'i severiz.
Evet. Evet. Yani bütün yaratıkları seviyor ama Müslümanlara ayrı bir sevgi gösteriyor. Ve bunlar arasında da hiçbirinin, yani ben galiba onun gönlünde bir yer edinemedim kaygısına düşeceği bir muameleye muhatap olmuyor.
Evet,
yani önemli olan
o. Da, o da önemli.
Yani
muamelede de bu gözüküyor.
Tabii
yani.
De muamelede bu gözüküyor esas.
Evet,
yani muamelede
evet.
Bunun gözükmüş olması insanları mutlu ediyor.
Evet. Hocam bir ara verelim. Evet. Birazdan devam edeceğiz. Efendim İrfan gündeminde tekrar beraber olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte İrfan gündeminde İlk bölümde Berat gecesinden yola çıkarak Berat'ın ne anlama geldiğini konuşmaya çalıştık. Hocam bu bölümde de dilerseniz birinci bölümde işaret etmiş olduğunuz o Hucurat suresinin özellikle nasıl bir sosyal medya ilmihali olabileceğine dair o esasların üzerinden giderek
bir yani teberra edeceğimiz, sevela edeceğimiz şeylere işaret etmiş olalım. Doğru söylüyorsunuz. Hayır, memnuniyetle. Şimdi tabii Hucurat suresi hakikaten bir ahlak felsefesi niteliğinde Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman, yani bizim gündelik beşeri münasebetlerde inananlar arasında, insanlar arasında nasıl davranmamız gerektiği konusunda çok önemli kıstaslar ve kriterler koyuyor. Yani bir defa
Hucurat hücreler demek değil mi hocam? Odalar.
Tabii.
Peygamber, aslında o Peygamber Efendimiz'in aslında aile hayatına yönelik düzenlemeler de içeren bir şey yani.
Oda var. Orada esas tabii o aile hayatının mahremiyeti ihlal edecek şekilde Efendimiz'e böyle yüksek sesle seslenen veya onun hanesinin civarında bağırarak konuşan insanlara bir de öğüt veren, yol gösteren, adab öğreten tarafı var. Yani seslerinizi Resulünün sesinin üzerine yükseltmeyin. La terfa'u hem de ya ayyuhellezine amenu la terfa'u esvatakum fawqa savtin nebiyyi. Yani peygamberin sesinin üzerinde böyle yüksek bağırarak çağırarak onu incitecek şekilde konuşmayın. Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Yani gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toplum içindeki konumunu, yerini ve Müslümanların da ona o adaba riayetteki hassasiyeti gösteren önemli şeyler. Ondan sonraki kısımda özellikle insanların kendi aralarındaki o işte bahsettiğimiz, birinci bölümde bahsettiğimiz müminler birbirlerinin kardeşleridir ayet-i kerimesinden sonraki süreçte de, yani özellikle insanların itibarları ile ilgili onları haleldar edecek yanlışlara düşmemek adına alaya almak, küçümsemek, istifaf etmek gibi yanlışlara düşmemek adına erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı vurgu yaparak Allah Teala bu ayeti geliyor. Hem kadınlardan bir grup hem erkeklerden bir grup sakın ha böyle birbirinize karşı onları küçük düşürecek, alaya alacak, maskaraya çevirecek. O la yaksar aslında maskara kelimesi o kökten geliyor.
Evet, evet,
yani alaya almak maskaralık o manasında aslında yani. Almak manasında biz çok ciddi bir emri ilahi var orada. Birbirine lakap takmak, hoşlanmayacağı isimlerle onu
sosyal
çağırmak.
Sosyal medya dediğimiz hep bu değil mi zaten?
Yani işte
yani,
onun için diyorum.
Nasıl bir böyle? Yani hakikaten yani insanlar onu
tabii orada bir de sosyal
bakınca
medyada şu var. Yani insanlar kendi kimliklerini çok kolay gizliyorlar. Ne hesaplıyorlar ona?
Fake hesap diyorlar.
Fake hesap açıyor adam. Yani adını gizliyor. Ondan sonra hedefe koyduğu kişi
yayılım ateşi.
Yayılım
ateşi. Bu da çok büyük bir şeylik hocam. Yani
çok çirkin
yani.
Bir şey.
Yani, seviyesizlik. Yani.
Şahsiyetin yerlerde süründüğü bir şey yani.
Evet,
yani
evet.
Yiğitsen, delikanlısın, adınla çık ortaya.
Evet.
Adınla çık ve hakikaten bildiğin doğru bir şey varsa bunu açıkça söyle, hesaplaş. Ama böyle arkadan ve adını da gizleyerek arkasından vuruyorsun insanları ve itibarsızlaştırıyorsun.
Evet, evet.
Bu gerçekten çok aşağılık bir şey yani.
Şamurat izi kalsın lafının tam böyle yaşandığı bir dönem hocam.
En mülevves şekli yani.
Evet,
en
evet,
kötü
evet.
Şekli baktığınız zaman hakikaten kolay kolay iz çıkmıyor. Yani insanlar bunu doğru zannediyor.
Evet,
öyle
evet.
Vehmediyor. Ya o evet. Öyle yapmış falan. Ya nereden duydun? Medyada gördüm. Soruyorsun ama ya ne alakası var diye.
Evet, evet,
birisi
evet.
Çıktı böyle söyledi. Böyle bir sıra attı bize diyor. Temizleyince kadar akla karayı seçtik diyor. Haklı adamlar.
Evet, evet,
hakikaten
evet.
Böyle çok komik vakalar var. Üzücü vakalar var. Yani insanları bitiren vakalar var. Hakikaten bu çağımızın en büyük belası bu. Yani sosyal evet. Medyanın böyle negatif olarak kullanılması, insanları tahrip etmek, ortadan kaldırmak üzere kullanılması çok...
Şöyle bir hadis var değil mi hocam? Kişinin kendisine söyleneni aktarması...
Aktarıvermesi yalan olarak ona yeter. Tabii.
Yani doğru bile olsa yani.
Doğruluğunu tabii zaten işte o ayet-i kerimedeki inca'ekum fasikun binebeyin fetebeyin o ayet-i kerimesine imtisalen o hadis-i şerif onun açıklaması gibi yani.
Evet.
Yani bir fasık yani haramı açıkça işleyene fasık deniliyor. Yani Allah'ın bir emrini ihlal edene fasık denir. Yani fasıkın illa gavur olması gerekmiyor. Yani Müslüman da fasık olabilir. Yani açıktan alenen birine iftira ediyordur. Bir haramı işliyordur yani.
İşliyor, evet.
Veya bir farzı böyle göz göre göre ihmal ediyordur. Faiz yiyordur yani mesela gibi. Veya işte yapılması gerekeni yapmıyordur. Dolayısıyla böyle bir fasık birisi, böyle günahkar birisi, haddini bilmez birisi sana bir haber getirirse. İnebeyin fetebeyin. O zaman sen o haberin aslını
araştır.
Yani tebeyyenu, açıklamasını bul yani. O doğru mu, eğri mi?
Tahkik kimden, et yani. Teyit et.
Aynen öyle. Kimden gelmiş? Hangi yolla gelmiş? Semai mi? Görerek mi? Hani derler ya, doğru ile yanlış arasında 4 parmak mesafe varmış. Kulağınla duyduğun yalan, gözünle gördüğün gerçek. Doğru. Gözünle gördüm, sen bunu görme. Evet. Kulağımla duydun. Yalan olsa.
Hocam ona bile aslında gözle gördüğüne bile çok böyle itibar etmeyeceksin. Çünkü orada bile bir takım şeyler olabiliyor.
Manipülasyonlar
yani
olabilir.
Yani kamera öyle bir yeri gösteriyor ki. Siz zannediyorsunuz ki orada bir şey var. Hakikat
yok, bu,
var.
Bu çıplak gözle görmek. Yani evet, kamerayla gördüğünüz ayrı. Yani bu normal. Hadisenin cereyanı sırasında oradasın. Görüyorsun. Bu gördüğün doğru. Ama sonra ayrıldın, başka bir yerden başka bir duydun kulağınla. İşte 4 parmak mesela burada. Evet. O yanlış
hocam,
olabilir.
Bu mevzu hakikaten o kadar ciddi bir tahribat oluşturdu ki bu deprem esnasında özellikle. Ya. Şimdi insanlar diyorlar ki şurada falanca yerde bir deprem altında insanlar var. Bu şekilde kandıranlar da çok oldu.
Allah Allah, ama ya.
Yani işte afattan veya bir takım yerlerden arama kurtarma ekipleri oraya gidiyorlar. Saatlerce
uğraşıyorlar.
Yani uğraşıyorlar. 7-8 saat diyor uğraştık diyor, aradık. Taradık, yokmuş. Meğer asılsız ihbarmış.
Allah Allah.
Şimdi o noktada da hemen de tabii insanımız da o noktada bunun böyle şey olduğunu anladıktan sonra teyit bu sefer şeyleri kurdular. Birçok yerde biliyorum ben STK'lar. Yani acaba bu haber doğru mu? Teyit etmeye başladı. Ayetle muamele etmeye başladılar yani.
Fedebe yönü başladı.
Fedebe yönüyü hayata geçirdiler. Ondan sonra gerçekten bir etkinlik doğrusu başladı ama. Yani.
Doğrusu. Çünkü evet. Fedebe yönü devamında ne diyor Allah Teala? Yani bilmeden bir yanlış yaparsınız, sonra da pişman olursunuz.
Evet, evet.
Yani pişman olmamak için baştan sağlam adım atmak lazım, araştırmak lazım, sormak lazım veya onu hemen söyleyivermemek lazım. İşte Efendimiz'in o duyduğun her şeyi hemen söyleyivermen günah olarak yeter hadisleri bu mana. Yani bir yanlış iş yaparsın, pişman olacağın bir iş yaparsın, bunu yapma manasına. Soruştur, ondan sonra. Ama bugün soruşturmak ayıp. Yani medyada gördüm canım, diye düşmüş. Diyor adam, hemen onu retweet ediyor, bir başkasına ulaştırıyor, oradan bir başkası onu görüyor, biraz daha köpürtüyor, altına binlerce yorum düşüyor ve ondan sonra adam...
Halbuki orada bir genel ayet var ve tecessüs diyor mu hocam?
Ondan sonraki ve la yalteb ba'dukum ba'danın devamı o.
Evet.
Yani birbirinizi gıybet etmeyin. Evet. Yani gıyabında konuşmayın.
Evet. Doğru bile olsa.
Tabii.
Hoşlanmayacaksa eğer. Değil mi
aynen
hocam?
Yani gıybet sen şu demek. Yani bir insanın kendisinin duyduğunda hoşlanmayacağı vasıflarıyla anılması demek. Doğru olabilir. Doğru olması yeterli değil. Ama bunların konuşulmasını istemiyorsa adam, yani kendisinin o kusurunun veya o zaafının veya o yanlışının lameleynnas, insanların gözleri önünde anlatılmasını ve bunlardan bahsedilmesi, bunun gündem olmasını istemiyorsa haddimiz yok, hakkımız yok bunu yapmaya.
Evet, evet.
Yani ama derse ya konuşabilirsin, problem yok derse de, böyle bir özgüveni varsa problem değil, ama böyle bir adamın yarası varsa, gocunuyorsa bunu söyleme şansımız yok. Bir de zan var esas. Esas en büyük bence bunların hepsinden daha beteri zan, niyet okumak çünkü.
Evet,
yani
evet.
Zan dediğiniz şey
kalbini yarıp baktın mı?
Karşımızdaki insanın gönlünden böyle geçiyor diye bir niyet okumada bulunmaktır. Yani ben biliyorum canım, onu gözünden anladım ben. O böyle düşünüyordu. Yani nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun yani? Nasıl anlıyorsun? Yani beyin okuma, kalp okuma gibi bir özelliğin mi var senin? Böyle bir şey yoksa, ki olamaz. Yoksa böyle bir şey söylememek lazım. Ve bu hakikaten niyet okuma suretiyle yapılan değerlendirmeler ve yorumlar çoğu zaman yanlış sonuçlara götürüyor insanı. Hem kendisi yanlış, ya onu söyleyen günaha giriyor, hem karşısındakini itibarsızlaştırıyor.
Evet.
Yani buna yani Allah Teala o yüzden
inne ba'da zan
yani ismin diyor. Evet, evet. Yani la tecessesu.
Evet.
Bir de tabii o tecessüs sahibi bir şey.
Evet.
Yani insanların civarında dolaşıp, etrafında dolaşıp, efendim acaba ne konuşuyor, kimle görüşüyor, neyin peşinde, kapısını dinlemek, penceresinden böyle gizli gizli bakmak.
Ya da hesaplarına girip, sitesine girip yani yanlış aramak.
Kimlerle görüşmüş, kimlerden ne olmuş. Yani bunların takibinde bulunmak gerçekten çok kötü bir şey. Yani evet. Tecessüs dediğiniz şey, kusur araştırmak da bahsedecek. Evet. Casusluk da oradan geliyor biliyorsunuz.
Casusluk oradan geliyor.
Evet. Yani dolayısıyla tecessesu diye Allah Teala Hazretleri bizim kendi işimizle uğraşmamızı istiyor.
Evet.
Başkalarıyla uğraşma diye Allah Teala. Yani sen başkasıyla biri de seninle uğraşır çünkü.
Evet.
Yani hiç kimse başkasıyla uğraştığında kendisine uğraşılmaması mümkün değil. Evet. O sana mutlaka geri döner. Onun için tecessüs dediğimiz şey insanın mahremane yaptığı günahı bile araştırmak tecessüs kavramı içerisindedir. Hmm. Dolayısıyla bir kimse ne bileyim evinde kafa çekiyorsa ona karışma şansı yoktur devletin bile. Yani İslam devletinde evinde kafa çekiyorsa devlet ona müdahale edemez.
Hocam Mahir İzcan'dan şöyle bir şey nakletmişlerdi. Ben öyle bir şey duymuştum. Şimdi çok affedersiniz adam şeyi sofrayı
zingir sofrasını
kurmuş. Ondan açmış. Hatta böyle o hani işte sekme diyorlar onu koymuş. İşte suyunu da koymuş. Sonra bir bakmış perde açık. Perdeyi kapatmış. Bu adam hakkında içiyor diyemezsiniz. Çünkü görmediniz. Aha. Yani belki de dökecek sonra onu. Bilemezsiniz. Yani bu tabii, hakikaten zannın ölçüsünü veren çok güzel bir anekdot hocam.
Ya bu zan veya işte evham hastalığı önemli bir hastalık. O hastalık aslında yani bu bir sosyal şey için söylenmiş ama bir mesela şeyde de var. Bir odaya girdiğinizde süt var, kedi var.
Evet.
Kedinin ağzında da beyaz şey var. İçerken görmediyseniz o beyazlığın oradan olduğunu söyleyemezsiniz.
Öyle mi?
Yani zanla şey olmaz.
Hocam şimdi, bu aslında bir, hani itikaden de çok önemli bir şey. Çünkü abdest aldın mı almadın mı
o evhamlar,
zanlı ortadan kaldıran bir şey değil mi?
Onları ortadan kaldırmak için söylenmiş şeyler bunlar. Evet. Yani bir kere karar verdi mi yürümesi lazım insanoğlunun. Çünkü endişe ettikçe gerisi geliyor.
Hocam zan aslında çok önemli bir kavram. Ve tezunne billahi zununa diye de geçiyor ayet-i kerimede. Evet. Aslında her şeyimiz zan değil mi hocam? Yani kesinlikle. Yakin dediğimiz kesin bilgi Kur'an-ı Kerim.
Zan aslında iman manasında da kullanılıyor.
Evet, evet yani onu diyeceğim. Evet.
Yerine göre zan iman manasında kullanılıyor. İşte bu bizim aslında zan bir düşüncedir.
Evet.
Yani
benim böyle kanaatim
bir,
yani.
Benim bir yorumdur.
Evet.
Ama bu yorumun kuvvetlenmesi imana dönüşüyor. Artık güvende hissederseniz
evet.
Yani o zannınızın güvenli olarak budur bu artık dediğin zan iman olmuştur.
Evet, evet.
Ama ya şöyle mi acaba dediğinizde o başlangıcı yani işin.
Ama bu da aslında, münafıklarla ilgili ayetlerde çok güzel anlatıyor değil mi hocam?
Zan yani, kelimesi olacak.
Orada mı burada mı belli değil.
Bize bir yine mesela.
Belli
ha öyle.
Bu ayette mesela ne kadar icaz evet. Müthiştir. O ha ülahi falan diye
böyle
uzatarak.
Tabii. Zıp zıp atlatıyor böyle. Bize bir yine. Kah orada kah burada. Kur'an-ı Kerim'de o fonetikle mesaj verme işi çok muhteşemdir.
Evet.
Fi mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılışı ile ilgili fi gıyabetil cüb. Mesela kuyu başka kelimeler de var Arapçada ama Allah Teala cüb söylüyor. Yani Yusuf'un o kuyuya atıldığında cüb diye düşmesine de fonetik olarak bir destek sağlamış oluyor manada. Muhteşem bir icaz tabii yani. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'deki bu Hucurat Suresi'ndeki ayet-i kerimeler noktayı nazarından bu Berat Gecesi vesilesiyle niye teberra edeceğimize baktığımız zaman herhalde en çok teberra edeceklerimiz bu saydıklarımız. Yani suizandır.
Daha net bir şey söyleyelim hocam. Evet. Sosyal medya demek.
Evet. Yani o alana girmemek veya o alanı sadece pozitif manada kullanmak. Yani düzgün mesajlar vermek için kullanmak, düzgün şeyleri takip etmek için kullanmak. Yani birilerini karalamak, birilerini yaralamak için değil. Ama davamızı anlatmak, düşüncemizi anlatmak, doğruları söylemek için kullanabilir. Hakikaten güzel bir imkan aslında.
Evet, çok güzel bir imkan.
Güzel bir imkan. Evet. İyi kullanırsan bıçak gibi işte yani.
Evet, aynen.
Yani o bıçak örneğini hep verirler. Bıçak da öyle. Hakikaten.
Ekmek de kesebilirsiniz.
Adam da kesersiniz.
Adam da kesebilirsiniz.
Allah korusun. Hayvan da kesersiniz yani.
Evet.
Kullananın şeyine bağlı, niyetine ve gücüne bağlı. Dolayısıyla sosyal medya dediğimiz şey ama bugün maalesef çok negatif insanların elinde ve onlar çok daha güçlü. Bir de tabii orada bir şehvet de oluşuyor. Yani insanları mahcup etmenin, insanları rezil etmenin bir şehveti oluşuyor.
Çünkü bazen like alıyorsunuz. İnsanlar tabii, sizi alkışlıyorlar. Retweetliyorlar.
Mutlu oluyorsunuz diyorsunuz. Şu kadar takipçim var benim. Arkamda kitleler var benim. O insana bir
hocam benim bir ara Twitter hesabını hacklediler.
Evet.
Haklamak gibi yani.
Evet.
Şimdi normalde nasıl yapıyorlar? İşte diyelim 5000 takipçiniz var.
Hı hı.
Siz de önde kumandan edasıyla yürüyorsun. Hani takipçilik öyle gibi. Bak. Beni oradan aldılar hocam. Bir başkasını koydular oraya. Onu da ona sattılar tabii o hesabı da.
Allah Allah.
O 5000 kişi diyor ki yani işte önümüzde Lütfü Arslan vardı. Lütfü Arslan çıktı kenara. Böyle bir kedi sever, köpek sever bir hesap sahibi. Onu almak istemiş. Tak oraya koydular. İnsanlar takip ettiklerini gördüğü şeyi takip etmiyorlar. Yani Lütfü Arslan yok ortada. Bir kedi severi takip ediyor. Köpek severi takip ediyor.
O fark etmiyor.
Fark etmiyor.
Allah Allah.
O anda çünkü birçok şeyi takip ettiğimiz için şeye düşüyor zaten sizin o zaman çizelgenize. Bakıyorsunuz daha ben hiç böyle bir şey takip etmemiştim ama artık kedi severlikle, köpek severlikle ilgili tweetler gelmeye başlıyor diyorsunuz. Hmm. Ben sonra şikayet ettim falan filan. Adamlar aldılar o şeyi ama bizim de olan o 5000 kişi oldu o arada. Tekrar sıfırdan başladık.
Onlar geldiler mi tekrar?
Yani şöyle, bizi tanıyanlar geri geldiler ama 200-300 kişi. Ondan sonrası tekrar böyle yavaş yavaş.
Süreçte inşallah.
Süreçte. Tabii o da ne kadar şeydir, o da ayrı bir şey hocam. Yani bu hissiyat da hani şehvet dediniz ya.
Evet.
Şu kadar takipçim var, bu kadar adamım var falan tarzında.
Yani bu çok tabii her türlü duygu şehvet kavramıyla ifade edilebilir aslında. Şehvet deyince biz genellikle cinsellik duygusunu ifade ediyoruz Türkçe'de ama yani Arapça olarak düşündüğünüz zaman şehvet, iştiha da oradan geliyor.
İştiha.
Yani iştiha da oradan geliyor. Yüksek duygu demek. Arzu demek yani. Bir şeyi arzulamak demek. Yani insanın yükselen arzuları ve karşı duramadığı arzularına hepsine şehvet demek.
Teştehi enfüsekum.
Tabii canınızın çektiği o da oradan geliyor. Dolayısıyla
konuşmanın da şehvet oluyor o zaman.
Konuşmanın tabii bir konuşma şehveti var. Kendini gösterme şehveti var.
Evet.
Efendime söyleyeyim işte zenginlik şehveti var. Baş olma şehveti var.
İlminde var mı hocam şehveti?
Olmaz mı? Hepsinin var. Yani orada da işte unvan...
Belki de en tehlikeliden birisi de hocam.
Unvan şeyi var, şehveti vardır orada da. Şu unvanları alayım, şuraya gideyim, şu makamları elde edeyim. Yani en önemlisi de benlik şehveti. Yani ego şehveti. İşte şeyde, Mesnevi'de geçiyor. Efendim, 20 kişi bir sofraya oturacak olsa sıkışmalı oturur diyor. Ama diyor... Baş olma sevdalısı iki kişiye dünyadar gelir diyor.
Allah Allah. Değil mi hocam?
Muhteşem bir şey yani. Baş olma. Çünkü sen ittiriyor birbirini.
Evet.
Sen değil ben. Ben değil sen.
Yavuz'un dediği gibi haritaya bakmış demiş hocam. Bu bir kişiye demiş fazla.
İki kişiye dar gelir demiş. Evet. Şeyde de var ona benzer bir şey. İkinci Murat zamanı zannediyorum. Bu Safevilerin atası Cüneyt galiba.
Şah İsmail'in dedesi mi hocam?
Evet.
Ya babası Cüneyt, ya dedesi.
Dedesi. Şeyh Cüneyt. O da Anadolu'ya doğru geliyor. Toprak istiyor kendisinden Anadolu'da. O da ona biraz florin gönderiyor. Para pul gönderiyor. Bir posta iki aslan olmaz diyor. Toprak vermeyi kabul etmiyor.
Evet,
yani, yani ben de burada egemen olayım ona ver. Ben bakayım buralara falan diye.
Evet.
Bir posta iki aslan sığmaz diyor.
Evet.
Sen işine bak ben de işime bakayım diyor yani.
Evet, hocam yani, hasılı Berat gecesini... Evet. Şimdiden tebrik ederim bütün dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin.
Cenab-ı Hak hepimiz inşallah beraat vesilesiyle kendisinin sevmediği kötülüklerden teberra edenlerden, kendisini sevdiklerine tevella edenlerden eylemeyi nasip etsin diye.
Sen yine de beraatını alanlardan eylesin diye böyle dua edilir. Siz
onu
çok daha farklı güzel bir şey söylediniz hocam.
Evet.
Yani teberra etmeyi yani kötülüklerden
uzaklaşmayı
tevella da sevdiklerine yaklaşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Berat'ın da alanlardan eylesin.
Amin. Sonunda sizinle tamamlamış olun inşallah.
Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun efendim.
Tamam.
Efendim bir sonraki İrfan Gündemi'de buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.